geliyor.
Adnan Acar pasajı. Öğleye doğru yavaş yavaş eski düzenine döndü Casablanca. Çiçekli masa örtüleri yenileriyle değiştirildi. Tekel marka kül tablaları boşaltılıp kadehler mutfağa, çer çöp dışarıya taşındı. Yanılmamıştı Hayri abi. Güneş açmıştı. Yazın son günleriydi gerçi ama kışın bu yıl Arkanya'ya erken geleceğine dair işaretler vardı. Kahvesini alıp bahçedeki masalardan birine oturdu. Cadde şenlenmeye başlamıştı. Kasabaya getirdikleri örgü peynirleri erkenden satan köylüler haftalık alışverişlerini yapmak için yoğurt pazarından kasaba meydanına iniyordu. Dün gece Casablanca'da içki içen gençler cadde boyunca esnafla helalleşip ceplerine indirdikleri birkaç kuruş harçlıkla tren istasyonuna yöneliyordu. Birkaç adam ellerine bayrak almış, akşam Casablanca'da oturan gençleri davul zurna eşliğinde askere uğurluyordu. Önce Diyarbakır'a, oradan da acemi eğitimine gideceklerdi. Gözü gençlerin ayağındaki ayakkabılara takıldı ister istemez. Dün gece giydikleri SM Sport ayakkabılarını çıkarıp yerine Makeup marka ayakkabılardan giymişlerdi bu sefer. Üzerinde fazla durmadı bu değişikliğin Hayri abi. Yeniden kasabanın uyanışına göz gezdirdi. Bakkallar kapı önlerine tezgah açıyor, kahvehaneler sağa sola çay yetiştirmeye çalışıyordu. Tatlıcı Neso'nun dükkanından çıkan çocuklar halka tatlılarını çoktan satmış, boş tepsilerini dümbelek niyetine kullanarak neşeyle eve dönüyordu. Yürürken garip garip seslerle varlıklarını duyuran çocuklara filtreli açık sigara satan başka çocuklar da katılmıştı. Daha ötede Emrah adlı boynu bükük, yanık sesli yetim bir çocuk ağam ağam diye içli bir türküyle caddeyi adımlıyordu. İçi bol miktarda yünle doldurulmuş kabanlara müşteri arayan Afgan göçmeni tüccarlar, rüzgar gülü satan fırıldakçılar, bileklerine geçirdikleri altın sarısı saatlerin ışıltısını tüm caddeye yayan saatçiler, nehre elektrik vererek yakaladıkları alabalıkları pazarlamaya çalışan balıkçılar şimdiden siftah yapmak peşindeydi. Bir köylü piyangocuya uzattığı 150 lirayla üzerinde Ulu Önder ve arkadaşlarının resmi olan milli piyango biletinden alıyordu. Şehre giden kasabalıları bekleyen bagajı tepesinde Ford dolmuşlar durakta ileri geri sallanarak hareket etmeye hazırlanıyordu. İnzibatlar gelen gençlerin arasından şüpheli gördüklerini çevirip kimlik kontrolü yapıyordu. Kasabanın daracık caddesinde sağlı sollu park eden eski püskü arabalar yüzünden tam bir curcuna vardı yolda. Hayri abi başını yavaşça soluna çevirdiğinde kasaba meydanından Casablanca'ya doğru ağır ağır yürüyen rahatsız Kamil'i gördü. Ellerini ceketinin arkasında birleştirmiş, dalgın dalgın yürüyordu yaşlı adam. Bir nefeste hüplettiği kahvesini yana iterek rahatsız Kamil'in yaklaşmasını seyretti Hayri abi. Yaşlılığın kısa adımlarıyla yürüyen adamın o büyük buluşmada silahını nasıl kavrayacağını düşündü bir an. Bariz bir şekilde kendisinden genç gösteren rakibinin hamlesine cevap vermesi imkansızdı. Fakat yürümekte bile zorlanan yaşlı adam kin tutmakta hiç zorlanmıyordu anlaşılan. Yürürken etrafına bile bakmadan, yanından kinler geçip geçiyor umursamadan Casablanca'nın önüne geldi rahatsız Kamil. İçeriye geçmeden bahçe kapısının önüne dikildi. Küçük adımlarla bahçenin önünde ileri geri yürüdü. Ara sıra durup istasyon caddesinin girişine baktı. Gözlerini kısarak gelenlerin arasında rakibinin olup olmadığını anlamaya çalıştı. Uzaktan gelenlerin rakibi olmadığını anladığında eliyle boyun bağını düzelterek çekidüzen verdi kendine. Cep saatini çıkarıp önce saatine ardından da tekrar yolun girişine baktı sabırsızlıkla. Nihayet görünmüştü içli Halil. Ağır ağır yürüyen toparlak ihtiyar düşmanının kendisini beklediğini görünce adımlarını sıklaştırmış daha hızlı yürümeye başlamıştı. Düşmanı onu bekliyordu. Duble birahanesinin önüne gelen içli Halil alev gözleriyle etrafına baktıktan sonra dublenin bahçesindeki masasına geçti. Birbirleriyle ihtilaflı iki yaşlı adam. Her gün olduğu gibi masalarına kurulup tabakalarına çıkardı. Masa altındaki ayaklarını sallayarak kan çanağına dönmüş gözlerini aynı anda birbirlerine diktiler. Sigaralarında bir nefes aldıktan sonra birlikte öksürüp birer tek rakı istediler komilerden. Birbirlerinin hiçbir hareketini kaçırmadan düşmanlarını görmek için gözlerini iyice kısarak ileriye baktılar. Hayri abi iki adamın alev alev gözlerine bakarak bu bakışların yumuşamak şöyle dursun. Önceki günden fazla derinleştiğini, düşmanlıklarının her geçen gün katmerlendiğini bir kez daha anladı. Yalnız Elektro'nun anlattığı hikayeyi doğrulayabilecek bir şey olmuştu o gün. Gece iki şişe rakıyı silip süpüren Ricky gerinerek caddeye çıktığında, o zamana kadar bakışlarını birbirinden bir saniye olsun ayırmayan iki yaşlı adam bir an dönüp Ricky'ye bakmıştı. Garip bir biçimde. Bir zaman köpeğin hareketlerine dikkat kesildikten sonra sigaralarını kül tablasının köşesine pat pat vurup birbirlerini süzmüşlerdi yeniden. Hayri abinin içine bir kurt düştü. Ricky normal koşullarda bir adamın önündeki rakı bardağına sulanmadan durmazdı. Oysa şimdiye kadar bir kere bile olsun adamlardan yana bakmamıştı. Doğru mu söylüyordu yoksa Elektro? Cemil'di bu. Kürek gibi bir dili vardı. Ne kadar yalan dolan varsa ondaydı. Ama esaslı adamdı sonuçta. Yıllar önce sevdiği kızı başkalarına verdiler diye cümbüşüne elektrik döşeyip intihara kalkışmıştı. Sonuçta başarılı olamamış fakat adı Elektro Cemil'e çıkmıştı. Tuğla gibi laflar ederdi arada. Mesela bir keresinde kahvedeki radyodan maç dinliyorlardı. Selçuk'la Müjdat yine el ele verip şahane goller atmıştı o gün. Ama efendi çocuk ikisi de golden sonra hiçbir şey olmamış gibi orta yuvarlağa yürümüşlerdi. Millet golü duydunuz mu golü diye sevinirken Elektro ben sporcunun ahlaklısını severim demiş ve susmuştu. Kim ne derse desin, kim hangi cümleyi kurarsa kursun, bütün cümlelerin yüklemini Elektro buluyordu. Hayri abi bir akşam dayanamayıp işin aslını sormuştu Elektro'ya. Bu tuğla gibi lafların sebebini merak etmişti. Elektro Cemil boynundaki damarları iyice şişirerek bu yetenek dedemden bana miras demişti gururla. Nasıl yani demişti Hayri abi. Basbayağı miras demişti Elektro. Yani genetik miras. Dedem ölünce onun yeteneği önce babama sonra da bana geçti. Ne iş yapardı senin dede? Şairdi.
Harbiden mi?
Harbiden ya. Peki ne oldu dedene? İntihar etti demişti Elektro. Elektro'nun hiçbir sözüne güven olmazdı ama bu kez ona inanmak zorundaydı Hayri abi. Firesiz yalanın ne demek olduğunu ancak Elektro'yu onlarca kez dinledikten sonra anlamıştı çünkü. Elektro'nun dedesi mühim bir adammış meğer. Bir gün kafa yine dumanlıyken iç cebinde sakladığı sararmış bir fotoğrafı çıkarıp Hayri abiye göstermiş. İşte demişti. Ulu Önder'in hemen yanında sağdan 27. sıradaki benim dedem Münir İhsan Ege. Allah rahmet eylesin. Çok janti adamdı. Sektir git demişti Hayri abi. Söylediklerini ortak bulamayınca bin yemin etmişti Elektro. Yeminlerin birazını daha sonra anlatacakları için harcadıktan sonra elini tıpkı rahmetli dedesi gibi şakağına götürmüş, hisli hisli uzağa bakmıştı. Çok sonra ağzını açıp yeminlerine sunturlu bir küfür de eklemişti üstelik. Sultan Abdülhamit'in saz takımı beni siksin ki doğru söylüyorum. Hayri abi böylesine ağır bir küfürle ikna olacak adam değildi. Ancak Elektro'yu dinlemenin ne zarar olurdu ki ona? Saçı başı dağınık, yuvarlak gözlüklü, fotoğrafta hisli bir şekilde uzaklara bakan bir tuhaf adammış Elektro'nun dedesi. Ama güzel mesleği varmış rahmetlinin. Ulu Önder bir yere mi gidecek? Bir açılış mı var? Çağırıyormuş Elektro'nun dedesini. Bugün şöyle şöyle bir konuşma yapacağım. Bana güzel birkaç söz yaz diyormuş. İnlesin ortalık. Adam hem mebus hem de Ulu Önder'in belagatçısıymış. Bütün fotoğraflarında bu yüzden gökyüzüne hisli hisli bakıyormuş. Vakti zamanında Ulu Önder için her birinin başı kuyruğuna yetişen binlerce süslü cümle yazmış dedesi. İnsanları hemencecik büyüleyen, kusursuz bir elden çıkma binlerce cümle. Ulu Önder'le beraber yurt gezilerine katılırmış sürekli. Memleketin harp haline şahit olunca, dedesinin hissiyatı zaman içinde iyiden iyiye alev almış. O zamana kadar kurduğu tesirli cümlelere yenileri eklenmiş. medeniyet ve kalkınmak kelimeleri ona yüklem olmuş. Kelimelerin bir milletin can damarı olduğuna kanaat getirdikçe ağzından büyülü cümleler dökülmüş. Fakat ortada büyük bir haksızlık varmış Elektra'ya göre. Dedesinin Ulu Önder'e yazdığı özlü sözler ders kitaplarından devlet dairelerinin kapısına kadar her yere yazılıyormuş da onun adını bilen bir Allah'ın kulu bile yokmuş. Dedesi yıllarca içine atıp durmuş bu sıkıntısını. Bu dertle yanıp tutuşmuş da kimseye açmamış içini. Vazifesini bırakıp kendini kasabanın harap yollarına vurmuş. Dışarıda kar yağarken içeride ağır ağır tütmeye başlamış rahmetli. Ama dert çok saklanırsa bir yerden patlak verirmiş haliyle. Elektro'nun dedesi 70'li yılların ortasında bir gece yürümüş kasaba meydanına, heykelin orada şak diye dayamış tabancayı kafasına, rak diye vurmuş kendini. Oluk oluk kan akmış sırım gibi gövdesinden. Cebinden torunlarına türlü türlü konularda nasihatler veren içli bir mektup çıkmış. Hatta rivayet odur ki, muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kandan mevcut değildi diye bitiyormuş mektup. Jar, Kemal Varol, İletişim Yayınları. Adnan Acar Pasajı.